Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ayetlerin Hikayesi. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimize bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda riba ile ilgili özellikle de Ali İmran suresinin 131. ve de Bakara suresinin 278 ve 279. ayetleri üzerinde duracağız. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 130. ayetinde şöyle buyurmuşlardır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba ad'afen muda'afa vettekullaha leallekum tuflihun.
Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Bakara suresinin 278 ila 279. ayetlerinde de şöyle buyurulmuştur.
Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve zeru ma bekiye miner riba. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Sohbetimizin devamında bu ayetlerin sebebi nüzulunu gözden geçirmek istiyoruz. Bedir Savaşı, Müslümanların Kureyşli kafirler ile ilk büyük savaşı olarak hicretin ikinci yılında yaşandı. Bu savaşta Kureyşli müşrikler yenildi. Peygamber Efendimiz ise şahsen bu savaşa katılmış ve savaşın komutanı olarak savaşa katılmışlardır. Ebu Cehl ve birkaç Kureyşli elebaşısı bu savaşta ölmüş, diğerleri de ya esir alınmış ya da kaçmıştı. Bedir Savaşı sonrası ise tutulan Kureyşli esirler hususunda ihtilaflar yaşandı. Kimi Müslümanlar esirlerin öldürülmesini istedi. Ancak İslam peygamberi onların fidye ödeyerek ya da Müslüman çocuklara eğitim verip okuma yazma öğreterek bırakılacaklarını söyledi. Nihayetinde ise her esirin 1000 ila 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılabileceği belirlendi. Fidye olarak bilinen bu karşılık dini anlamı ile esirlerin kurtarılması için ödenen para miktarı idi. Bu olayın ardından Kureyşliler verilen fidye miktarını ödeyerek esirlerini serbest bırakılmalarını sağladılar. Bedir esirleri arasında Peygamber Efendimizin amcası Abbas da vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem esirlerin çadırına gelince gülümsedi. Abbas şöyle dedi: "Zaten gülmen ve sevinmen gerekiyor. Zafere kavuştun. Bizlerden 70 kişiyi öldürdün, 70 kişiyi de esir aldın." Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdu: "Amca, bu gülüş zafer gülüşü değil, bu gülüş şaşkınlık gülüşüdür. Ben zincir ve halat ile sizleri cennete götürmek istiyorum. Ancak siz gelmek istemiyorsunuz. Ben alay etmek amacıyla gülmüyorum. Bu zafer gülüşleri değildir. Mekke'de 13 yıl boyunca sizleri cennete götürmek istediysem de gelmediniz. Bu beni çok şaşırttı." Peygamber Efendimizin amcası Abbas, Mekke'nin tanınmış ribacılarından sayılırdı. Bu yoldan ise büyük bir servet biriktirmişti. Tabii riba tüm Kureyş tüccarları ve zenginlerinin mesleklerinin bir parçası haline gelmişti. Riba aslında kredi veya borcun karşılığını fazlası ile almak demektir ve beden olarak alınmaya çalışılır. Bu olgu cahiliye, hatta İslam'ın doğuşu döneminde çok yaygındı. Bu yüzden halk arasında normal bir iş sayılıyordu. Onlar ribayı bir tür alışveriş sayıp ribadan elde edilen kârı da doğru bilirlerdi. Riba aslında kârlı bir alışverişti. Çünkü belirlenen sıradan kârın yanı sıra ek bir çıkar da sağlıyordu. Aslında riba gitgide zenginlerin ve borç verenlerin sermayelerinin artmasına ve borçluların ihtiyaçlarının ve borçlarının da her gün artmasına ve sonuçta hayatlarının iyice kötüleşmesine yol açıyordu. Bu yüzdendir ki Allah-u Teala da Ali İmran suresinin 130. ayetinde insanları ribadan uzak durmaya çağırıp şöyle vurmuştur: "Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz." İşte bu ayetler ribanın kötülüğü ve ribacıların da kanalması çerçevesinde indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in büyük yorumcusu Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai bu hususta şöyle buyurmaktadır: "Allah-u Teala bu ayetlerde ribacılık hususunda öyle bir şiddet kullanmıştır ki başka tali dini konularda hiç böyle bir şiddete başvurmamıştır. İşte ribacılık konusunda böyle bir şiddet açıkça gösterilmektedir." Bu çerçevede Müslümanların dinlerinin düşmanları olanı kendilerine hakim kılmamaları da aynı şiddette kanandığı unutulmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça tüm büyük günahlara karşı çıkılması ve onlara karşı da şiddetli ifadelerin kullanıldığı görülse de ancak ribacılığa karşı kullanılan ifadeler ve Allah'ın düşmanlarının Müslümanlara hakim kılınmasının kanılması kadar sert ifadeler görülmemiştir. Hatta zina, şarap içme, kumar oynama, zulüm yapma ve daha büyük günahlar sayılan adam öldürme bile bu iki günahtan daha yumuşak bir şekilde kınanmıştır. Bu ayet ve benzer ayetlerin örneği Nisa suresinin 161. ayetindeki kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. İfadelerinin yanı sıra kimi Müslümanlar o dönemde ribacılığı terk etmemiş, hala ribacılık yapıyorlardı. Peygamber Efendimizin amcası Abbas ve Halid bin Velid cahiliye döneminde ribacılıkta ortak sayılırlardı. Onların her ikisi de hicretin 8. yılında Mekke'nin fethinden önce Müslüman oldular. Onlar da diğer ribacılar gibi tarım ürünlerinin hasattan önce gerçek fiyatından daha ucuzuna sahibinden alırlardı. Hasat zamanı ise satılan tüm ürünleri alıcılara vermekten aciz kalıp ürünlerinin bir kısmını da kendi yaşamlarını sürdürmek için depoluyorlardı. Bu yüzden ribacı alıcılara aldıkları ürünlerinin bir kısmını şimdilik almamalarını ancak kaç katını daha sonra teslim almalarını öneriyorlardı. Ribacılar da bu öneriyi kâr dolu gördükleri için hemen kabul ediyorlardı. Böylece zavallı insanların tüm varlıkları yağmalanıyordu. Abbas bin Talib ve Halid bin Velid de bu tür alışverişler ile büyük kâr elde ettiler. Hasat yapılmadan ürünlerin alınması ile elde edilen servet ve ürünlerin teslimatının ertelenmesinden elde edilen bu gayri şerri kâr o dönemin ribacılığının bariz örneğiydi. Bu sırada riba ile ilgili ayetler indirildi. Ardından Halid Peygamber Efendimizin yanına gidip şöyle dedi. Babam Sakip aşiretiyle ribaya dayalı bir alışveriş yaptı. Taleplerini almadığı için malların kârlarını toplamamı istedi. Acaba bunu yapmam caiz midir? Bu sırada Bakara suresinin 278 ila 281. ayetleri nazil oldu. Bakara suresinin 278 ila 281. ayetlerinin indirilmesiyle insanlar ribadan şiddetli bir şekilde sakınıldı. Bu ayetlerin ilkinde Allahu Teala tüm mümin insanlara hitap ederek açık sözlülük ve kararlılık ile şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bu ayet sarih bir şekilde tüm riyaya dayalı borçların hangi aşamada olursa olsun durdurulmasını istedi. Bu ayetin ardından Allahu Teala ribacılara tam bir tehdit diliyle konuşarak Bakara suresinin bir sonraki ayetinde şöyle buyuruyor.
Ya eyyühellezine amenü ittekullaha ve zerû mâ bekiye miner ribâ.
Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Bu savaş açmak ise ribacıların vazgeçmemeleri halinde Peygamber Efendimizin onların bu kötü amelini durdurmak için askeri güce başvuracağı anlamına gelir. Ayetin son bölümünde ise şöyle buyurulmaktadır.
فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ
Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir.
Tahran Radyosu.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise dinin köklerini sarsan riba ile mücadelede ilk olarak akrabalarından işe başlayıp amcası Abbas hakkında bile şöyle buyurdu. Amcam Abbas bile riba yemek hakkına sahip değildir. Zaten ilk olarak kendi akrabalarım ribadan vazgeçmeliler. Peygamber Efendimiz başka bir hutbesinde ise riba hususunda şöyle buyurmuşlardır. Cahiliye dönemindeki tüm ribaları ayaklarımın altına alıp her şeyden ziyade de amcam Abbas'ınkilerini ayaklarımın altına alırım. Eten rivayetlerde de İslam peygamberinin bu ayetlerin indirilmesinin ardından Mekke hükümdarlarına şöyle emrettiği nakledilmektedir. Ünlü ribacılardan olan Al-Mugayra işlerinden vazgeçmezse onlar ile savaş. İşte bu savaşa Hucurat suresinin 9. ayetinde şöyle işaret edilmiştir. Allah'ın emrine geriye dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, sohbetimizin sonunda sizleri Peygamber Efendimiz Miracından sonraki konuşmasının bir bölümünü dinlemeye davet ediyoruz. Peygamber Efendimiz Miraç'ta vahiy meleğinin yanında Cebrail aleyhisselam ile beraber 7 kat semayı artı sıra geride bırakıp yine durumlar ile karşılaştı. Allah Resulü, peygamberler ve melekler ile kimi semalarda cehennem ve cennet ehli ile de görüştü. Allah Resulü'nün bu hususta şöyle buyurdukları anlatılmaktadır. Karınlarının büyüklüğünden dolayı artık kıpırdamayacak halde olanları gördüm. Cebrail'e sordum bunların kim olduklarını. Cebrail, bunlar ümmetinin ribacılarıdırlar. Ne zaman hareket etmek isterlerse şeytan onlara yaklaşıp onları incitiyor. Onların kaderi Ali Firavun'un kaderi gibidir. Gece gündüz ateşe götürülürler. Her daim haykırışları ve feryat figanları duyulur. Onlar kıyamet ne zaman kopacaktır diye soruyorlar dedi. Ayrıca Peygamber Efendimizin şöyle buyurdukları anlatılıyor. Miraç gecesinde yılan ve akrep ile dolu evler şeklinde olan karınlarının dışarıdan içinin görüldüğü insanları gördüm. Cebrail'e kim olduklarını sordum. Vahiy meleği, ey Allah'ın Resulü, bunlar ümmetinin ribacılarındandırlar, dedi. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen bölümde Hoca Nasreddin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi'nin Kameri 597 yılında İran'ın kuzeydoğusundaki Tus kentinde dünyaya geldiğini anlattık. Tusi, Kur'an-ı Kerim, fıkıh, usul, mantık, hikmet ve diğer ilimleri babası ve dayısından öğrendi. Daha sonra ilmini tamamlamak üzere o çağda İslam ülkelerinde önemli ilim merkezi olan Nişabur kentine gitti ve çağının en seçkin bilim adamı oldu. Horasan toprakları Moğolların saldırılarına maruz kaldığı yıllarda Tusi İsmaili kalelerine sığındı ve burada birçok eserini telif etti. Ancak Moğol hükümdarı Helekuni'nin İran'a girmesi ve İsmailiye kalelerini yıkmasının ardından Tusi Helekuni'nin hizmetine girdi ve Heleku onu baş vezir yaptı. Heleku Hoca Nasreddin Tusi'ne yaptığı istişarenin ardından ve diğer bazı müşavirlerinin muhalefetine karşın Bağdat'ı fethetti ve bu büyük fetihten sonra Tusi'yi Merak-ı Rasathanesini inşa etmekle görevlendirdi. Merak-ı Rasathanesi 400 bin enfes ve ender eserleriyle o çağın en büyük kütüphanesiydi. Yine dedik ki Hoca Nasreddin Tusi çağının özellikle fıkıh, hikmet, kelam, mantık, matematik, nücum ve ahlak ilimleri başta olmak üzere birçok ilimde üstün bir yeteneğe sahipti. Geçen bölümlerde Tusi'nin bazı eserlerinden de söz ettik. Şimdi yine bu büyük İranlı bilginin bazı eserlerini sizlere tanıtacağız.
Öklit geometrisi ilkeleri tahriri ya da geometri ilkeleri, geometri bilim dalında bize ulaşan en mükemmel kitaptır. Yunan matematikçi Öklit'in kitap Abbasi halifeleri döneminde birkaç müneccimin çabaları sonucu Yunan dilinden Arap diline çevrildi. Tusi aynı tercümeyi kullanarak geometri biliminin ilkeleri yeniden yazmaya başladı. Kitapta 13 makale yer alırken daha sonralarda 2 makale eklendiği anlaşılıyor. İlk 6 makale düz geometri hakkında ve 7. ila 10. makaleler aritmetik ve sayıların özellikleri ve 11. ila 13. makaleler uzay geometrisiyle ilgilidir. Amerikalı tarihçi George Sarton Bilim Tarihi adlı eserinde Tusi'nin bu eseri Euclides'i izlediği için birkaç asır boyunca matematik bilginleri tarafından çok benimsendiğini belirtiyor.
Zivci İlhani, Hoca Nasreddin Tusi'nin Fars dilinde kaleme aldığı en ünlü eserlerinden biridir. Zivci müneccimlerin dilinde yıldızlara ve gökyüzündeki cisimlerin hareketlerinin rasat edilmesiyle elde edilen bilgilerin yazıldığı kitabın adıdır. Tusi, yıldızları rasat etme işinin tamamladıktan sonra tüm bulgularını Zivci İlhani adlı eserinde 4 makalede topladı. Birinci makale Marifeti Tavahir, ikinci makale Marifeti Seyri Kevakip yani yıldızları seyri ve enlem ve boylamlara göre konumu, üçüncü makale Zaman Tanımı ve dördüncü makale Nücum Bilimindeki diğer hareketlerle ilgilidir. Eserin ön sözünde Moğolların lideri Cengiz ve torunlarından söz ediliyor. Yine ön sözünde Merak-ı Rasathanesi'nin Kameri 657 yılında inşaatına başlandığı anlaşılıyor. Tusi'nin Zivci İlhani adlı eserine birkaç muteber şerh yazıldığı da biliniyor.
Ahlak-ı Nasiri, Hoca Nasreddin Tusi'nin Güney Horasan valisi Nasreddin Muhteşem'in talebi üzerine pratik hikmet ve ahlak hakkında telif ettiği eserin adıdır. Bu eser Fars dilinin ahlak ve pratik hikmet üzerine yazılan en değerli eseri sayılır. Eserde ahlak, tehsibi, evin yönetimi, hükümet gibi başlıklar yer alıyor. Gerçi birçok hekim ve alim bu başlıklarla ilgili ayrı ayrı eserleri kaleme almıştır. Fakat Tusi tüm bu başlıkları bir arada ve Ahlak-ı Nasiri adlı eserde topladı. Eserin girişinde eseri anlamak için Doğu felsefesinden ne gerekiyorsa en güzel tarzda beyan etti.
Hoca Nasreddin Tusi'nin tıp alanında da bazı eserleri bulunuyor. Ancak gerçekte Tusi, matematik, nücum, mantık ve felsefe üzerinde durduğu kadar tıp bilimi üzerinde durmadı. Tusi tıp bilimini bir süre o dönemin büyük tabibi Kutbettin Mısri'den ve hikmeti de İmam Fahr Razi'nin talebelerinden öğrendi. ve anlaşılan İbn-i Sina'nın Kanun adlı eseri de kendisinden ders aldı. Tusi tıp bilimi alanında öncü tabipler olan Razi, Ahvazi ve İbn-i Sina ve İslam tıbbi tercüme edenlerle hemfikirdi. Tusi, Razi ve İbn-i Sina gibi hastaları hastanelerde tedavi etmekle uğraşmadı ve daha çok matematik, nücum ve felsefe üzerinde çalıştı.
Hoca Nasreddin Tusi Arapça, Farsça şiirler de yazdı. Öyle ki kendisinden sonra gelen tarihçiler ve tarih yazarları onu şair olarak tanıyordu. Tusi edebiyat alanında da oldukça titiz bir eleştirmendi. Bu büyük bilgin kendi çağının en seçkin şiir uzmanlarından biriydi ve Humam Tebrizi ve Esiruddin Umani gibi talebeler yetiştirdi. Tusi birçok İranlı bilgin eserlerini Arapça yazmayı tercih ettiği bir çağda değerli Farsça eserlere imza atarak Fars dili ve edebiyatına büyük hizmet sundu. Tusi'nin kelamının akıcı olması başka bilginlere göre sahip olduğu üstünlüklerden biriydi. Tusi, Moğol istilası döneminin diğer yazarlarından farklı olarak yazılarını gayet sade ve akıcı bir dille yazıyordu ve yazılarını şiirden başka nesir yazılarında da usta biri olduğunu gösteriyor.
Tusi'nin edebiyat ve şiir alanındaki eserlerine Esasul İktibas, Miyarul Eş'ar ve Tecridi Mantık adlı eserleri örnek vermek mümkün. Miyarul Eş'ar adlı eser Kameri 649 yılında yazıldı ve şiir tekniklerini içeriyor. Tecridi Mantık Kameri 656 yılında yazıldı ve Tusi eserin son bölümünde şiirden söz etti. Esasul İktibas adlı eser Tusi'nin mantık ilmi hakkındaki en önemli eseridir ve Kameri 642 yılında Farsça yazıldı. Eserde 9 makale yer alıyor ve her makalede birkaç teknik anlatılıyor. 9. makale ise şiir hakkında. Bu eser İbn-i Sina'nın mantık ve felsefe üzerine yazdığı Şifa adlı eserinden sonra bu bilim üzerine yazılan en büyük ve en önemli eserdir.
Hoca Nasreddin Tusi'nin kelam ilmi üzerinde yazdığı en önemli eseri Tecridul Akaid adlı eserdir. Bu kitap akaid ilkeleri üzerine yazılan en iyi özet eserdir. Tusi eserin ön sözünde şöyle diyor: "Bu kitabı en iyi yöntemle düzenledim ve bana delillerle ispat olunanın ve inandığım şeyleri bu kitapta yazdım." Kitap 6 bölüme göre düzenlenmiş bulunuyor. Eserin 4. ila 6. bölümlerinde nübüvvet, imamet ve maat ve ispatları yer alıyor. Bu eser yazıldığı çağda büyük ün yaptı ve birçok bilgin eserin reddi veya kabulü üzerinde şerhler yazdı.
Hoca Nasreddin Tusi aynı zamanda Osaful Eşraf adlı eseri telif ederek bir arif olarak konumunu pekiştirdi. Tusi bu eseri Moğol hükümdarlarının bilge veziri Hoca Şemseddin Muhammed Cüveyni'nin ricası üzerine yazdı ve eserde kıyamet, cennet ve cehennem gibi konulara irfani bir açıdan yaklaşarak değindi. Tusi'nin başlangıç ve son anlamına gelen Mebda ve Maat adında bir eseri daha bulunuyor. Tusi bu eserde adından da anlaşıldığı üzere yaratılışın başlangıcını, kıyamet gününü, cennet ve cehennem irfani bakış açısıyla irdeliyor.
İranlı büyük bilgin Hoca Nasreddin Tusi'den fıkıh, coğrafya, maden bilimi, tefsir, talim ve terbiye, musiki ve diğer birçok bilimsel alanda değerli eserler geride kalmıştır.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
ilahi önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilah önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Ali aleyhisselam ve siyerini, tüm beşeriyet için ilham kaynağı olan engebeli yaşamını ele almak istiyoruz. İmam Ali aleyhisselam tarih boyunca tüm alanlarda istisna ve harikulade bir simge ve örnek olarak bilinen seçkin bir şahsiyettir. Sadece Şii ve Sünni alimlerin, kanaat önderlerinin takdirini toplamakla kalmamış, aynı zamanda George Ordak, Will Durant ve Süleyman Kethani gibi Hristiyan dünyasının ünlü şahsiyetlerinin de takdirini toplamıştır.
Mısırlı büyük alim ve düşünür Şeyh Muhammed Abduh, Neşrübelağ üzerine yazdığı şerhinde İmam Ali Aleyhisselam'ın şahsiyetinin boyutlarını anlatırken şöyle diyor. Ali'nin ruhu büyük bir ruh ve çok yönlü ve çok boyutludur. Ali adi bir hükümdar ve geceleri uyanık ve ibadet ile geçiren bir insandır. Ali ibadet mihrabında gözyaşı döken ve savaş meydanında gülen insandır. Ali hem muallimdir ve hem hatip ve hem kadı, hem müftü ve hem çiftçi ve hem güçlü bir yazardır. Ali mükemmel bir insandır ve beşeriyetin tüm ruhi alemlerine musallattır.
Dolayısıyla bu anlatılanlardan hareketle İmam Ali aleyhisselamın yaşamının seçkin boyutlarını irdelemek ve ele almak pek de kolay bir iş olmadığı, bilakis çok zor bir iş olduğu ve bizim naçizane ilmimizle pek örtüşmediği anlaşılır. Ancak yine de elimizden geldiğince ve gücümüz yettiği yere kadar bu seçkin insanı ve yaşamını sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Genel bir bakışta İmam Ali'nin yaşamını 3 döneme ayırmak mümkün. Bunlar veladetten Resulullah'ın Medine'ye hicret ettiği güne kadar, Medine'de Allah Resulü'nün melekuti rihletine kadar ve Resulullah'ın vefatından Küfe Camii'nde ibadet mihrabında şehadetine kadar geçen dönemlerdir. Tarihte belirtildiği üzere Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sevgili annesi Esed kızı Fatıma 9 aylık hamileyken sevgili bebeğinin doğum anı yaklaştığını hissetti ve bu yüzden hem Kabe'ye doğru yöneldi ve etrafından ihlas ile tavaf etmeye başladı. Fatıma Allah'ın evinin etrafında tavafını tamamladıktan sonra Yüce Allah'a sığındı ve büyük bir ihlas ve huşu içinde dua ederek ona yöneldi ve gözyaşı dökerek Kabe'nin Rabbinden sevgili bebeğinin doğumunu ona kolaylaştırmasını ve herkes için mübarek kılmasını niyaz etti. Rivayetlere göre tevhid inancı olan bu takvalı kadın şöyle fısıldadı. Ey Yüce Rabbim! Ben senin yegane oluşuna iman ediyorum ve peygamberlerin aracılığı ile gönderdiğin tüm kitaplarına inanıyorum ve kullarını hidayete erdirmek ve kurtarmak için gönderdiği tüm peygamberlerine iman ediyorum. Ey Yüce Rabbim! Peygamberlerinin hürmetine, dergahına yakın meleklerin hakkına ve içime yerleştirdin ve şimdi veladet anı yaklaşan şu bebeğin azametinin aşkına, sevgili bebeğimin doğum sancısını bana kolaylaştır.
Thank you.
Ve işte o manevi atmosferde birden en esrarengiz ilahi hadise vuku buldu ve Tevhid Mabedi'nin en eski binasının duvarı orada bulunanların şaşkın bakışları önünde yarıldı. Ardından Kabe'de doğanın annesini insanların hayretler içinde seyrettiği bir anda Allah'ın evinin içine aldı ve ardından duvar ilk şekline döndü. Ve ilahi özel inayet içinde Fatma'nın sevgili bebeği dünyaya geldi. Bundan daha da şaşırtıcı olan şu ki, bu esrarengiz hadisenin üzerinden asırlar geçtiği halde, hala Kabe'nin müstecar tarafındaki çatlak hacıların dikkatini çekmekte ve Büyük Hac Kongresi sırasında ziyaretçilerin ve tavaf edenlerin bu kutsal mekanda büyük bir coşku ile dua etmesi ve kalbi isteklerini Yüce Allah'tan niyaz etmesidir.
Bu acayip hadisenin üzerinden 3 gün geçiyor ve haberi kulaktan kulağa tüm Mekke'de ve etrafında anlatılıyordu. Esed kızı Fatıma hala Allah'ın evinde ve Kabe'nin içindeydi. Kabe'nin anahtarını bulunduranların kapısını açma çabaları ise sonuç vermemişti ki birden Fatıma kucağında bebeğiyle yine duvarın çatladığı yerden dışarı çıktı. Hayretler içinde ve kaygılı bir şekilde orada toplanan insanlar hemen ona doğru koştu ve bu maceranın sırrını onun dilinden öğrenmek istedi. Fatıma insanlara dönerek şöyle dedi: "Ey insanlar, aziz ve yüce Allah kulları arasında beni seçti ve katındaki önceki seçkin kadınlardan üstün yaptı." O muhteşem anlarda Ebu Talib sevgili eşine karşıma geldi ve onu tebrik etti. Ardından sevgili bebeğini kucağına alarak kursağına ve kalbine bastı. Tam o sırada Allah Resulü geldi ve o da bebeği kucakladı ve yüzünü de alnını öptü. Ve Yüce Allah'a bu mübarek mevludun veladeti için şükretti. Ve böylece Hz. Ali Aleyhisselam 13 Recep Cuma günü Ebrahe ve fil ordusunun hayret edici bir şekilde ve ilahi irade sonucu hezimete uğramasının 30. yıl dönümünde bu dünyaya ayak bastı ve varlığının nuru ile dünyayı aydınlattı.
İmam Ali aleyhisselam hayatının ilk yıllarından itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin yanındaydı. Bir dönem Mekke'yi saran kıtlık ve kuraklık yüzünden Ebu Talib'in yaşamı zorlaştı ve geçim sıkıntısına düştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Ebu Talib'in kardeşlerine onun yaşam zorluğunu hafifletmek için bazı evlatlarını kendi evlerine götürmelerini önerdi. Ve ilahi takdir İmam Ali aleyhisselamın Resulullah'ın evine gelmesine ve o hazretin elinin altında yetişmesine vesile oldu.
İslam peygamberinin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yaşamının en hassas döneminde terbiyesi ve yetişmesinde ifa ettiği rolü ve Resulullah'ın ona karşı sevgi ve şefkatiyle ilgili en güzel ifade muhteşem Kasiya hutbesinde şöyle beyan ediyor: "Sizler benim Allah Resulü'nün nezdinde konumunu onun akrabası olmak ve özel yerim itibariyle bilirsiniz. Ben çocukken beni kucağına alır ve kursağına basardı ve beni kendi yatağında yatırırdı ve beni kucaklardı. Öyle ki hoş kokusunu duyardım. Yemeği çiğneyerek lokma lokma ağzıma koyardı. Benden asla yalan söz duymadı ve hiçbir hata ve yanlış iş görmedi. Ben her daim onun peşindeydim. Sütten aranan deve yavrusu anasının peşinden gittiği gibi ona eşlik ederdim. Her gün Resulullah'ın ahlaki mekariminden yararlandım ve onun emrine uydum ve sürekli onu izledim.
Tahran Radyosu.
Bu eşsiz terbiye yöntemi İmam Ali Aleyhisselam'ın yüce ruhu üzerinde en iyi ve en kalıcı etkileri yaptı. Onu semavi eşsiz bir öğretmen ve emsalsiz bir hocanın sayesinde kemale ermenin en doruk noktasına ulaşmaya hazır hale getirdi. Ve tüm ilahi, insani değerler onda tecelli etti. Yüce Allah'ın ve peygamberinin has inayetine layık hale geldi. Bu muhteşem ve kader belirleyici dönem zamanla geride kaldı. Ta ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hira mağarasında ilahi melek Hazreti Cebrail'in nazil olmasının ardından peygamberliğe seçildi. İmam Ali aleyhisselam bu önemli semavi hadise hakkında şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hatice selamullahi aleyha'nın içinde bulunduğu evden başka hiçbir eve İslam girmemişti. Ben onların üçüncüsüydüm. Ve vahiy, peygamberliğin nurunu görüyor, nübüvvetin melekuti ıtrını hissediyordum.
Evet, İmam Ali aleyhisselam o hassas ve tarihi anda herkesi sorladı ve İslam'ı benimseyen ilk erkek oldu. İmam bu konuda şöyle diyordu, ben Resulullah ile beraber İslam'ı getiren ilk insandım. Ben Resulullah ile namaz kılan ilk insandım. İmam Ali aleyhisselam bir başka yerde şöyle buyuruyor. İnsanlar şirk ve alçaklık ve adaletsizlik derinliğine boğulurken ben peygambere ve semavi davetine iman ettim ve onu tasdik ettim. Allah Resulü ise İmam Ali aleyhisselamın bu büyük onur hakkında şöyle buyuruyor. Ali benim risaletime ve davetime iman eden ilk kişiydi ve kıyamet gününde de karşılaşacağım ilk kişidir ve el ele vereceğiz. O Sıddık-ı Ekber yani İslam'a iman eden en üstün ve en büyük ve en dürüst insandır.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da dua terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli yeni seri sohbetimizin ilk bölümüyle beraberiz.
Bu sohbetimizde sizlere doğanın mucizeleri ve insanların tedavisindeki rolü, ayrıca bu alanın turizmdeki konumunu ele almaya çalışıp İran'ın da bu alandaki potansiyellerini sizlere tanıtmak istiyoruz.
Sağlık turizmi ve tedavi ya da medikal turizm, ülkelerin turizm alanındaki fırsatlarından ve potansiyellerinden biridir. İran'da doğal güzellikleri, dört mevsimli iklimsel özellikleri, ılıcaları ve kaplıcaları, maden suyu kaynakları ve benzeri doğal zenginlikleriyle bu alanda büyük kapasiteye sahiptir. Bu seri sohbetimizde özel olarak İran'ın turistik açıdan önemli olan kapasiteleri ve potansiyellerini ele alacağız.
Turizm son yıllarda yatırımcı alma konusunda farklı toplumlarda büyük gelişmeler yaşamış ve önemi iyice artmış alanlardan biridir. Bu büyüme ve gelişme o kadar önemlidir ki bu dalın endüstri olarak adlandırılmasına da yol açmıştır. Öyle bir endüstri dalı ki yatırım yapmak için farklı potansiyellere sahiptir.
Turizmin eğlence turizmi, ticaret turizmi, kültürel turizm, dini turizm, bilimsel turizm, sportif ve sağlık turizmi diye farklı dalları vardır. Sağlık turizmi de turizmin önemli alt bölümlerinden biri olarak bilinip, önleyici, kondisyon turizmi ve tedavi turizmi diye alt grupları vardır. Tedavi turizminin alt dalları arasında ise doğa terapi, anormal tedaviler, tıbbi tedaviler, cerrahi, klinik tedaviler, teşhis, hastane tedavileri, geleneksel tıp, akupunktur, enerji terapi, yoga, meditasyon gibi dallarına değinmek mümkün.
Dünya Turizm Örgütü'nün tanımına esasen turisti yolculuk yapmak ve seyahat etmeyi teşvik eden hedeflerden biri de sağlığın ve kondisyonun korunmasıdır. Sağlık alanları ve komplekslerine seyahat edip maden suyu kaynakları, spa ve kaplıcaların bulunduğu bölgelere gitmek, monoton günlük hayatın gerilimlerinden kurtulmak ve tıbbi müdahale olmadan yeniden canlanmak için faydalıdır. Turistin belli bir fiziksel hastalığı olmadığı zaman yaptığı seyahatlerinde sağlık turizmi alanında olduğu söylenebilir.
Sağlık turizmi doğrultusundaki seyahat ise fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması, iyileşmesi ve tekrar kazanılması için 24 saati aşkın ve 1 yıldan daha az bir süre süren seyahattir. Hayat tarzının değişmesi, nüfusun yaşlanması ve sağlık hizmetleri sisteminin gereksinimleri sağlık turizminin zuhurunun önemli etkenlerindendir. Bu etkenlerin toplamı ise sağlık turizmini halihazırda turizm türlerinin en gelişmeye yatkınlığı haline getirmiştir.
Nedenlerden dolayı ülkeler de bu endüstri ve turizm dalını geliştirmeye odaklanmışlardır. Bu çerçevede ülkeler bu alanda planlamalar yapmışlardır. Belki de makine ve bilgisayar çağında insanın fit olma isteği, doğal kaynaklar ve vitamin ve mineraller alma isteği, acıları azaltma ve stres düzeylerini düşürme yönündeki talepleri, kaplıca, maden suyu veya bitkisel ilaçlardan yararlanma isteğini de iyice artırmış ve ilgi odağına yerleştirmiştir. Öyle ki her toplumsal kesim ve her gelir grubuna ait insanlar bile doğal tedaviye dayalı turizme ilgi göstermeye başlamışlardır.
Tedavi turizminde tıbbi müdahaleler temel sayılır. Müşteri ya da bir başka ifadeyle kronik veya ağır hastalıktan dolayı rahatsızlık yaşayan turist, kendi sorunlarını ve hastalığını tedavi etmek veya normal ve bilinen tıbbi yöntemlerden yararlanmak ya da bilimsel olmayan tecrübeyle denenmiş yöntemlere başvurmak için başka bir yere seyahat yapar. Ancak önleyici turizmde kişiler gidecekleri mekanda doğal imkanlardan yararlanmak için seyahat ederler.
Bu doğal imkanlar arasında uygun ve elverişli iklim, kaplıcalar, tedavi amaçlı çamur havuzları, zihinsel huzur verici alanlar ve benzerlerine değinmek mümkün. Bu gibi alanların insanı rahatlattığı ve sakinleştirdiği bilinmektedir. Gerçekte bu imkanlardan yararlanmak insanın hem ruhsal hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendini yeniden ayağa kaldırmasına yol açıp sıradan faaliyetlerini devam ettirmek için ona gerekli enerjiyi aşılar. Bu imkanlardan yararlanan kişilerin belli bir hastalıkları veya rahatsızlıkları yoktur. Bu insanlar doğal imkanlardan yararlanarak gerçekte herhangi bir ruhsal veya fiziksel hastalığa ve rahatsızlığa yakalanma riskini düşürmek ve bu gibi durumları önlemek istiyorlar.
Doğa tedavi turizminde de turist doğal imkanlardan yararlanır. Ancak aradaki temel fark, turistlerin özel bir hastalıklarının veya sorunlarının bulunmasıdır. Bu çerçevede bu alandaki turistler doğal durumlarını elde etmek ve fiziksel veya ruhsal hastalık durumundan kurtulmak için doğal mekanlara başvuruyorlar. Bu kişiler tedavi süreçlerini denetleyen ve planlamalarını yapan uzmanlar yardımıyla da bu seyahatlere çıkabilirler.
Cilt hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, ramatolojik ve adale sorunları yaşayanlar da genel olarak bu alanda yer alan insanlardır. Ayrıca cerrahiden geçen hastalar sağlıklarını tam olarak kazanmak için kaplıcalara, tuz göletlerine, çamur havuzlarına, güneş, kum ve benzeri havuzlara gidebilirler. Tabii bu süreç doktorların ve uzmanların denetimi altında olursa daha etkili olacaktır.
Demin de söylenenlerden yola çıkarak kaplıcaların yabancı turistlerin ilgi odağında yer aldığı aşikardır. Tabi kaplıcalar en çok da psoriasis adıyla bilinen sadaf hastalığının tedavisindeki rolleri ile tanınıyorlar. Ancak romatizma, sinirsel sorunlar, ortopedik, travmatoloji, kadın sorunları, cilt sorunları, böbrek hastalıkları ve psikolojik sorunlara da iyi gelmekte ve bu durumlara da merhem olmaktadır.
İran'ın sağlık turizmi alanlarındaki büyük kabiliyetler arasında ise su terapisi, kaplıca ve maden suyu alanlarına değinmek mümkün. İran'daki maden su ve kaplıca çalışmaları ve araştırmaları 1927 yılında başladı. Bir yıl sonra ise ilk kez Haras Karayolu'nda Ab Ali maden suyu kaynağı kullanıldı. 1974 yılında ise İran Jeoloji Örgütü İran maden suyu kaynaklarını araştırma ve sınıflandırmayı gündemine aldı ve yaklaşık 400 kadar maden suyu ve kaplıca kaynağını jeolojik, tektonik ve temel kaynaklar açısından araştırdı. Böylece İran genelinde birçok kaplıca ve maden suyu kaynağı turist alma hedefiyle tedavi amaçlı kullanılmaya başlandı.
Mineral sular ise içlerinde bulunan kimyasal maddelerden dolayı kükürtlü, sulfatlı, bikarbonatlı, kloritli, demirli ve radyoaktif olarak sınıflandırılmaktadırlar. Sulfurlu olarak da bilinen kükürtlü sular, örneğin İran'ın kuzeyindeki Tonekabon bölgesinde bulunan Saateser Mahallesi'ndeki Sadat Kaynağı gibi kaplıcalar, genelde solunum yolu, cilt ve romatizmal sorunların tedavisi için kullanılır. Sulfatlı sular ise sodyum ve magnezyum katyonları içerdiğinden dolayı vücudun atıklarının boşaltılmasında etkilidirler. Bu sular kloritli olmaları halinde klorosulfatlı sular olarak adlandırılıyorlar. Sakinleştirici, kaşınmaya önleyici özelliklere sahipler. İran'ın kuzeybatısında bulunan Serap kentindeki kaplıca, sulfat kaynaklı ve kaplıcaların örneklerinden biri sayılır.
Bikarbonatlı sular ise gazlı olduklarından dolayı vücudun dış bölümlerine iyi gelmektedir. Bu sular idrarı artırıp nabzı düşürür ve damarların açılmasına yol açar. Kazmin eyaleti Harakan kaynakları, karbonatlı ve Erdebil eyaletindeki Sarayın bölgesindeki kaplıcalar ise bikarbonatlı suların bir diğer örneği sayılabilir. Klorürlü sular da hem iç organlar hem de dış organların tedavisi için kullanılır. Romatizma, raşitizm veya lokal sorunlar için kullanılabilir. Klorürlü sularda yıkanmak dış damarların açılmasına da yol açar. Bu da solunum yolu sorunlarına iyi gelir. Bu sular ayrıca tetikleyici, idrar artırıcı ve sakinleştirici olup sindirim sistemine de yardımcı olur.
Demir zengini sular ise farklı düzeylerde demir oranına sahip olup hemoglobin ve al yuvarlarının artmasına neden olup anemi ve sindirim sistemi ayrıca gelişme sorunları tedavisinde kullanılır. Abali ve larican kaplıcaları ise demirli suların tanınmış örneklerindendir. Son olarak da radyoaktif sular özellikle de radon gazı içeren sular olup dokuları daha aktif hale getirirler. Çoğunlukla da romatizmal, eklem ve sinirsel sorunların tedavisi için kullanılırlar. Bu sular ayrıca cilt hastalıklarının tedavisinde ve kimi kadın hastalıklarında da etkilidirler. İran'ın kuzeyinde bulunan Ramser, Absiyah kaynağı ve Erdebil'in çoğu kaplıcaları bu gruba yerleştirilmektedir.
Yıllık olarak yaklaşık 45 milyon turist dünya genelinde kaplıcalardan hastalıklarını tedavi etmek için yararlanırlar. İran'da sağlık turizmi, özellikle de doğal tedavi turizmi alanında büyük kapasitelere sahiptir. İran Jeoloji Örgütü ise kimyasal analizini yaparak yaklaşık 369 kadar maden suyu ve kaplıca kaynağını tanıtmıştır. Bu arada Batı Azerbaycan eyaleti 49, Erdebil eyaleti ve Mazenderan'da 42'şer kaynakları ile önde gelen bölgelerdir. İran'ın maden suları ise tedavi ve ekoturizm kullanımlı kaynaklar olarak İran'ın farklı noktalarında bulunmaktadırlar. Böylece İran'ın birçok eyaletinde bu kaynaklara rastlamak mümkün.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın. İran Radyo Podcast'i. Şahname kitabının en eski nüshası hakkında bir şey biliyor musunuz? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız Podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran'ın Hicri 4. ve 5. yüzyıllarının ünlü şairi Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi'yi ve onun ebedi şaheseri olan Şahname'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Fars edebiyatının en yüce kültürel değerlerinden biri olan şiir şeklinde düzenlenen bu eser, dünya edebiyatı şaheserleri arasında da sallam ve parlak bir konuma sahiptir. Daha doğru bir ifadeyle Firdevsi, İran halkının izzetinin münadisi, Şahname ise İran'ın tarihsel ve ulusal hüviyetinin en itibarlı belgesidir. Peki Şahname'nin eski nüshası hakkında ne biliyorsunuz? Upanishad ve Ramayana isimleri denildiğinde aklımıza Hindistan ve Hint dini geliyor. Ya da Gılgamış denince Sümerlerin destan kitabının Mezopotamya'da olduğunu biliyoruz. Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi'nin şaheseri olan Şahname de Fars edebiyatıyla ilgilenenler arasında iyi bilinen bir eserdir. Bu şaheser İranlı şairin 30 yıllık emeğinin bir sonucudur. Bu podcast'te sizlere bu eserden bahsederek İlginç bir anlatıma sahip Şahname'nin en eski versiyonunu tanıtmak istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. İran edebiyatına biraz aşinaysanız, en büyük Farsça kitaplarından biri hakkındaki sohbetimizin bu bölümünü takip edin. Büyük bilge Ebu'l-Kasım Firdevsi tarafından Farsça yazılmış olan bir eser. Şahname'nin sayfalarını çevirdiğinizde, aslında kadim İran kültür kapısının sayfalarını çeviriyorsunuz. Bu kitapta mitler ve kadim hikayelerle dolu bir dünya saklıdır. Bir dünya şairi olan Firdevsi, eşsiz eserini yaratarak coğrafi sınırları aşmış ve sıra dışı bir şaheser ortaya çıkarmıştır. Kadim mitlerle ilgili hikayelerin, tarihi anlatıların ve kahramanlık hikayelerinin varlığı bu kitabı İranlılar için ulusal bir miras haline getirmiştir. Firdevsi, iyi ile kötünün yüzleşmesini, mitleri, efsaneleri ve İran'ın Sasani yönetiminin sonuna kadar uzanan kadim tarihini şiir diliyle anlatıyor. Bu kitapta Şahname'nin mitolojik, kahramanca ve tarihi üç bölümüne Piştatlılar, Kayanlar, Partlar ve Sasanilerden oluşan dört kraliyet hanedanını dahil etti. Firdevsi'nin İran'ın mitolojik tarihini düzenlemek için kullandığı kaynak, Orta Fars Pehlevi dili ve alfabesinde çok değerli bir kitaptır. Şahname, İran tarihinin ve kültürünün görkeminin ebedi bir eseri olarak yansımasıdır ve en önemlisi dünya düzeyindeki yansıması, İran'ın Arap egemenliğinden sonra ortaya çıkan Firdevsi'nin 30 yıllık Farsça karmaşasından kurtulmak için çektiği çile ve meşakkatlerin ödülüdür.
Bu dönemde Fars dili her zamankinden daha fazla tehdit altındaydı. Fakat Ebu'l-Kasım Firdevsi dahil birçok kişinin çabaları sayesinde Fars dili İran halkının dili olarak kaldı. Firdevsi'nin şahnamesinin ilginç yönlerinden biri de akıcı bir dille olmasıdır. Bu kitapta çok değerli kavramlar yer almasına rağmen çocukların dahi anlayabileceği net ve anlaşılır içeriği ve İranlılar gönlünde yer alması sebebiyle asla hafızalardan silinmemiştir. Sohbetimizin devamında Şahname'nin bir bölümünü Humayun Şecerian'ın sesinden dinleyelim. Ebu'l-Kasım Firdevsi'nin yazdığı Şahname adlı eser Doğu Kufi alfabesiyle yazılmış olup bu kitabın geri kalanında Nesih alfabesiyle son olarak da Hicri 9. yüzyıldan yani Miladi 15. yüzyıldan itibaren Nastalik alfabesiyle yazılmıştır. Bu değerli eserin günümüze ulaşan en eski nüshası Hicri 7. yüzyıla yani milattan sonra 13. yüzyıla aittir. Araştırmacılara göre bu tarihten beri bu eserin neredeyse 1000 nüshası, yarısı katibin adını taşıyan katipler tarafından yazılmıştır. Kaligrafi araştırmacısı Hamid Rıza Kılıçhani'ye göre İran'ın ulusal destanının en eski el yazması Kameri 7. yüzyıla yani miladi 13. asra, iki orijinal versiyon ilki olan Floransa versiyonu Kameri 614 yılına ve diğer İngiliz versiyonu da Hicri Kameri 675 yılına dayanıyor. Peki neden o döneme ait el yazmaları ele geçirilmedi? Neden bu döneme yani 13. yüzyıla ait sadece iki nusha bulunmakta? Bu tarihleri inceleyerek İran kültür ve medeniyetinin karanlık dönemine ulaşıyoruz. Evet, Moğolların saldırısı dönemine. Moğollar saldırılarıyla aslında sadece İran'ı yok edip birçok insanı öldürmekle kalmayıp bu toprakların kültür ve sanatını da yok olmanın eşiğine getirmiştir. Moğol saldırısı Şahname'den kopyalanan kitaplardan geriye hiçbir şey kalmamasına neden olmuş ve günümüze ulaşan nushaların neredeyse tamamı bu olaydan sonrasıyla ilgilidir. Buna göre yazılmasından neredeyse 200 yıl sonra el yazısıyla yazılan Şahname'nin en eski el yazması şu anda İtalya'nın Floransa kentinde bulunuyor. Floransa versiyonunun antikliği fark edilmeden önce araştırmacılar tarafından araştırılan ve üzerinde çalışılan Şahname'nin bir başka el yazması da İngiltere Müzesi'nde bulunuyor. Şimdi podcast'imizin konusu olan Şahname'nin günümüze ulaşan en eski nüshası konusuna dönelim. Bu nüshanın İtalya'nın Floransa kentinde bir kütüphanede bulunduğundan bahsettik. İtalyan gezgin Girolamo Vicetti'nin bu kitabı Mısır'da satın aldığı ve yanında Roma'ya getirdiği yaklaşık 500 yıl öncesine gidin. Şahname'nin bu nüshasının Mısır'dan nasıl çıktığını bilmiyoruz. Belki de İran'a yapılan Moğol saldırısından sağ kurtulmuş ve sahibinin Mısır gezisi sırasında bu ülkeye gitmiştir. Şahname'nin nüshası her ne sebeple olursa olsun Mısır'a gitmiş. Ardından Şahname kitabı Medici'a matbaasına teslim edilmiş ve 73 yıl önce Floransa kütüphanesinde bulunmuştu. O zamanlar bilmedikleri bir kitapta Şahname'ydi ve Fars alfabesiyle yazılmıştı. Bu nüshayı Floransa Milli Kütüphanesi'ne bağışlayan kişi, bu nüshanın Arapça olduğunu ve Kur'an tefsiri olduğunu düşünmüş ve eserin tasnifindeki bu yanlışlık 1978 yılına kadar düzeltilmeyerek kütüphanede muhafaza edilmişti. Kütüphanenin Arapça el yazması koleksiyonu ve bu kitabın bilinmeyen bir yazar tarafından yazıldığı düşünülüyordu. Ta ki birisi yanlışlıkla bu kitabı keşfedene kadar. 1978'de İtalyan İranolog Michelangelo Piemontese bu kitabı fark etti. Şahname adında değerli bir kitap. Bu kitabın iki cildi olduğu söyleniyor ama bir cildi eksik. Zaten bu değerli kitabı yıllardır el yazması koleksiyonlarında bulunuyorlar ama farkına varmamışlardı. Profesör Montessori yaptığı araştırmayla bunun Firdevsi'nin Şahname'sinin dünyadaki en eski tarihli versiyonu olduğunu fark eden kişiydi. Ve bu haberi Ayende dergisinde Monse'den alıntı yaparak duyuran kişi de İraç Afşar'dı. Evet, Şahname'nin en eski nüshasının Floransa Milli Kütüphanesi'nde bulunduğunu belirttik. Sohbetimizin devamında Şahname'nin yeri üzerinde durmak istiyoruz. Floransa Kütüphanesi veya Ulusal Kütüphane, İtalya'nın güzel Floransa şehrinde bulunmaktadır. Bu kütüphanenin çekirdeğini 300 yıl önce Antonio Magliabecci oluşturmuştur. O kitapları ve kütüphaneleri çok sevdiği gibi toplam 40 bin kitap toplamıştı. Bu Floransalı kütüphaneci hakkında ilginç hikayeler bulunmaktadır. Kendisinin Toskana Büyük Dükü'nün kütüphanecisi olduğu ve kitaplara ve okumaya olan ilgisinin o kadar fazla olduğu, bazen lavaboya bile gitmediği, hatta kıyafetlerini değiştirmediği söylenir. Ölümünden sonra kitaplarının bir kütüphanede toplanmasını vasiyet etmişti. Böylece bu vasiyet Floransa Ulusal Merkez Kütüphanesi'nin kurulmasına yol açtı. 1737 yılında koleksiyonun arttırılması amacıyla Floransa'da yayımlanan tüm eserlerin bir nüshasının bu kütüphanede saklanmasına karar verildi. Bu kütüphane 300 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı yerde kurucusunun adıyla anılan kütüphanesinde bulunmaktadır. Kütüphane ilk kez 1747 yılında Malia Becciano adı altında halka açılmıştır. Sonraki yıllarda kütüphaneye bağışlanan birçok hediye ve mirasla birlikte genişledi. Daha sonra 1861 yılında Malia Becciano Palatino Kütüphanesi'ne katılarak Milli Kütüphane adını almış, 1885 yılında ise Floransa Merkezi Milli Kütüphanesi adı verilmiştir. Bu yıllarda bu kütüphanenin başına gelen acı olaylardan biri de Arno Nehri'nin suları altında kalması ve kütüphanenin ciddi hasara uğramasıydı. Bundan 57 yıl önce, yani 1966 yılında yaşanan ve 101 kişinin ölümüne sebep olan Floransa tufanında ne yazık ki bu kütüphanedeki pek çok kitap da yok oldu. Fakat Şahname Moğol saldırısından galip çıktığı gibi bu tufandan da sağ kurtulmuştur. Bugün Şahname el yazmasını görmek için artık İtalya'nın Floransa kentine gitmeye gerek yok. Zira İtalyan araştırmacıların yıllar süren çabalarının ardından bu kitap dijital ortama aktarıldı ve çevrim içi olarak kullanıma sunuldu. Şahname'nin Floransa versiyonunun boyutları 48'e 32 santimetre olup sayısallaştırılarak bu kütüphanenin internet sitesinde yer almıştır. 256 sayfadan oluşan bu cilt Nesih alfabesiyle yazılmış. Ancak 700'den fazla şerh Kufi alfabesiyle yazılmıştır. Uzmanlar Şahname'nin ilk nushasının kesinlikle Firdevsi tarafından ve o dönemde İran'da yaygın olan Doğu Kufi alfabesiyle yani Hicri 5. yüzyılda yazıldığına inanıyor. Günümüzde Doğu Kufi, el yazmaları ve diğer İslam sanatı eserlerini süslemek için sıklıkla kullanılıyor ve karmaşık güzelliği ve detaylara gösterdiği özen nedeniyle hayranlık uyandırıyor. Bu yazıda Kufi'den farklı olarak A ve K gibi bazı harfler normalden daha uzun yazılmıştır. Şahname'nin Floransa nüshası Nesh yazısı ile yazılmış olup, hikayelerinin sadece başlıkları ve başlangıçları Doğu Kufi alfabesiyle yazılmıştır. Bu da onun Hicri 7. yüzyıldaki insanların yazısı olduğunu göstermektedir. Son olarak Şahname'nin pek çok mükemmel nüshasının dünya çapındaki kütüphanelerde saklandığını belirtmeliyiz. Şahname'nin Baysongori versiyonu olarak adlandırılan mükemmel bir kopyası Tahran'daki Golestan Sarayı Müzesi'nde saklanmaktadır. Bu çok güzel ve muhteşem bir nüshadır. Ayrıca Şahname'nin diğer birçok kopyası dünya çapında çeşitli müzelerde saklanmaktadır. Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi cazibelerini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünün de sonuna geldik. Bu podcast'te Firdevsi'nin yazdıklarından sadece 200 yıl sonra yazılan Firdevsi'nin Şahname'sinin en eski yazılı el yazması hakkında konuştuk. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.